Ayrım 41.
Olga sesindeki hüznü fark ederek sustu. Ona olan güveni sonsuzdu. Sesinin tonuna bile inanırdı. Stoltz'un düşünceli hali onu da düşüncelere sürükledi. Bir süre yolda sessiz ve dalgın gidip geldiler. Olga, Stoltz'un koluna girmiş ağır ağır yürüyordu. O da kocası gibi geleceğe endişeyle bakıyor. Sıkıntılar, dertler, acılarla dolabilecek günleri düşünüyordu. Mavi gece düşleri silinmişti. Kendisini Stoltz'la baş başa, mutlu, ışıklı, sevinçli bir hayat içinde görmüyordu. Şimdi hayaline üşüşen bir sürü yoksunluklar, arkasından gözyaşları dökülen kayıplar, işsizlikten doğmuş birçok arzulardan ister istemez yapılacak fedakarlıklar, daha bilmedikleri yeni bir takım duyguların getireceği acılar, şikayetler, hastalıklar, fakirlik, kocasının ölümü. Olga ürperdi, yüreği burkuldu. Fakat bu yeni hayat tablosuna cesaretle, merakla baktı. Bütün bu korkunç şeyler karşısında gücünü ölçtü. Yalnız aşkı bu kuruntulara dayandı. Bu yeni hayatı da eskisi gibi doldurdu. Fakat o bile biraz değişmişti. Onda da artık coşkun ahlar, gümüş ışıklar, mavi gökler yoktu. Gelecekteki ciddi ve tehlikeli hayatın yanında bütün bunlar çocukça birer oyun gibi görünüyordu. Yıllar geçtikçe aşk başka türlü olacaktı. Öpüşler, gülüşler, ağaçlıklarda, hayatın ve tabiatın baharında hülyalı konuşmalar olmayacak, bütün bunlar solup gidecekti. Fakat solmaz, ölmez bir aşk, hayat kadar güçlü bir aşk yüzlerinde okunacak. Ortak acılı günlerinde sessiz bakışları bu aşkla dolu olacak. Onun vereceği sonsuz sabırla hayatın her derdine katlanacak, bu aşkın gözyaşları da, hıçkırıkları da olacaktı. Olga'nın dumanlı, hüzünlü şüpheleri uzak fakat açık, belli ve belalı ihtimaller önünde silindi. Kocasının sağlam ve güven verici sözlerinin etkisiyle Olga hem esrarlı derdinden hem de geleceğe ait korkulu rüyalarından kurtulmuştu. Artık ileriye doğru cüretle yürüyebilirdi. Sisli geceler ardından güneşli bir sabah geldi. Anneliğine, ev işlerine, çiçek bahçesine, kırlara ve kocasının yazıhanesine açık yürekle döndü. Fakat hayatı gamsızlık, bencillikle karşılamıyordu. Gizli bir düşünceden ilham ve cesaret alarak kendine hayatı hazırlıyor ve bekliyor gibiydi. Stoltz eskiden düşündüğü kadının ulaşılmaz bir hayal olduğunu anlamıştı. Olga da bu hayalin soluk bir eşini olsun bulmakla mutluydu. Çünkü o bu kadarını da beklemiyordu. Bununla beraber Stoltz yıllarca, hemen bütün hayatı boyunca mağrur, tutkulu Olga'nın gözünden düşmemek, erkeklik onurunu kurtarmak için durmadan, dinlenmeden çalıştı. Bu çabayı adi bir kıskançlık duygusuyla değil, Olga'nın billur gibi açık hayatını karartmamak için gösteriyordu. Olga'nın mutsuz olması için ona olan güveninin biraz olsun sarsılması bile yeterdi. Birçok kadınların böyle bir derdi yoktur. Bir kez evlendiler mi, kocalarını iyi ve kötü yanlarıyla uysalca kabul ederler. Bulundukları duruma boyun eğer ya da ilk rastladıkları bir büyüye kapılıp giderler. Kader böyleymiş, aşk böyledir, kadın zayıf bir mahluktur diyerek karşı koymayı imkansız ve lüzumsuz sayarlar. Kocaları zekaca üstün bir insan olunca bu çeşit kadınlar onunla övünürler. Onu bir inci gerdanlık gibi görürler. Ama bu zekanın küçük kadın oyunlarına, düzenlerine kapalı kalması gerekir. Kazara kocaları onların aptalca komedyalarını, manasızlıklarını yahut gizli hayatlarını görecek olsa kaba ve zalim sayılabilir bu zeka. Kör talihe boyun eğmek Olga'nın mantığına sığmıyordu. Küçük tutkulara, büyülere, cazibelere kapılan kadınları anlamıyordu. Seçtiği erkeğin değerini ve kendisine bağlılığını görünce ona inanır, inancı kalmayınca aşkı da kalmazdı. Oblomov'la öyle olmuştu. Fakat o zamanlar Olga henüz emin, tereddütsüz adımlarla yürümeye başlamamıştı. Hayatı yeni yeni görüyor, üzerinde düşünüyor, kendi ruhunu ve tabiatını yeni yere anlamaya başlıyordu. Daha düşüncesi dünyadan malzeme topluyordu. İçinde yaratıcı çalışma henüz başlamamış, hayattaki yolunu bulmamıştı. Şimdi ise Andrei'ye körü körüne değil, bilinciyle inanmış, tasarladığı mükemmel bir erkek örneği olarak görmüştü onu. Olga'nın inancı ne kadar derin ve bilinçli olduysa, Stoltz'un aynı seviyede kalması, yalnız kalbinin değil, muhayyilesinin de her zaman hakim olması o kadar güç olmuştu. Olga ona öyle inanıyordu ki, aralarına Tanrı'dan başka hiç kimse giremiyordu. Onun için Stoltz da bulduğu değerlerden hiçbirinin azalmasına katlanamazdı. Ruhunda, tabiatında fark edeceği en küçük bir bozuk ses her şeyi alt üst edebilirdi. Mutluluğu birdenbire yıkılır ve Olga perişan olurdu. ya da gücü yeterse tekrar aramaya koyulurdu. Fakat hayır, onun gibi bir kadın iki defa aldanamazdı. Böyle bir inanç, böyle bir aşk da boşa giderse onun için hayatı yeniden başlamak mümkün olmazdı. Stoltz dolu ve hareketli bir hayat ortasında alabildiğine mutluydu. Hiç solmayan bir bahar içinde yaşıyor, bu baharı bütün çabası, bütün zekasıyla besliyor, koruyor, sürdürüyordu. Yalnız Olga'yı az kalsın kaybedeceğini hatırladıkça ürküyordu. Buldukları doğru yolu görmeden geçebilir, şimdi birleşmiş olan hayatları ayrı ayrı yollara düşebilirdi. Gözleri açılıp yollarını görmeselerdi ne felaket olacaktı. Oblomov aklına geldikçe ürperiyordu. Aman ya Rabbi, ya Olga Oblomov'un hayalindeki hayata düşseydi, her günü bir öncekine benzeyecekti. Çiftlikte yalnız çocuk büyütmekle, ev işlerine bakmakla kalacaktı. Olga'nın bütün soruları, kuşkuları, bütün o ateşli enerjisi, ev kaygıları, aile toplantıları, ziyafet hazırlıkları, misafirler, doğum günleri, bayramlar içinde kocasının tembel ve uyuşuk hayatı yanında sönüp gidecekti. Evlenmeleri manasız bir şekilden ibaret kalacaktı. Bir amaç değil, bir araç olacaktı. Hayatlarını asıl ziyafetler, misafirler, ziyaretler, akşam toplantıları, boş konuşmalar dolduracaktı. Olga bu hayata nasıl dayanabilirdi? İlkin savaşacak, hayatın sırlarını sezmeye çalışacak, ağlayacak, acı çekecek, sonunda kaderine razı olacak, yiyip yatarak, şişmanlayıp aptallaşarak yaşayacaktı. Hayır, belki de böyle olmazdı. Olga ağlaya ağlaya solar, bu seven, iyi yürekli fakat elinden bir şey gelmeyen kocanın kolları arasında can verirdi. Zavallı Olga. Bir ihtimal daha vardı. Olga'nın içindeki ateş sönmez, yaşama gücü sürüp gider ve özgürlük ister, zayıf ellerin bir an için esir ettiği gürbüz ve keskin görüşler bir kartal gibi kanatlarını açar ve göklerde gördüğü kadar gürbüz, daha keskin görüşlü bir kartala doğru uçabilirdi. Zavallı İlya. Bir gün gene Stoltz geçmişi hatırlayarak yüksek sesle ''Zavallı İlya'' dedi. Olga bu adı duyar durmaz birden elindeki örgüyü bıraktı, başını arkaya attı ve derin bir düşünceye daldı. İçinde birçok anılar uyanıvermişti. ''Ne yapıyor acaba?'' diye sordu. ''Bir haber alabilir miyiz ondan?'' Stoltz omuzlarını silkti. ''Sanki daha postanın icat edilmediği, ayrılan insanların birbirlerini kaybettikleri günlerde yaşıyoruz. Dostlarının birine bir mektup daha yazsan, belki bir şeyler öğrenirdin. Hiçbir şey öğrenemeyiz, gene bildiğimizle kalırız. İlya yaşıyor ve hala aynı yerde oturuyor. Dostlarımız Ahmet'e sokmadan bu kadarını ben de biliyorum. Ama ne yapıyor? Hayatını nasıl geçiriyor? Ruhu iyice öldü mü? İçinde ufak bir hayat kıvılcımı kaldı mı? Bunu bir yabancının görmesine imkan yok. Andrei, böyle konuşma. Senden böyle sözler işitmek beni üzüyor. Fena oluyorum. Bir haber almak istiyorum ama içimde bir korku da var. Olga neredeyse ağlayacaktı. Baharda Petersburg'a gideceğiz ya, gider kendimiz görürüz. Gidip görmek yetmez, elimizden geleni yapmalıyız. Yapmadık mı sanki? Onu uyarmaya ne kadar çalıştım, işlerini düzeltmeye ne kadar zaman harcadım. Bir tek mektup bile yazmadı. Yanında olduğum zaman her şeyi yapmaya hazır. Biraz uzaklaşır uzaklaşmaz tamam, tekrar uykuya dalıyor. Bizimkisi bir ayyaşı içkiden kurtarmaya çalışmak gibi bir şey. Olga sabırsızlanarak, o halde sen de onu hiç gözünden ayırmamalısın. Onu hemen harekete geçirmeli, bir arabaya bindirip götürmeli. Biz de çiftliğe gideceğiz, ona yakın oluruz. Bizde de oturabilir. Andrei odanın içinde yürüyerek dalgın dalgın, çok eğlenceli bir iş doğrusu. Bunun sonu yok gibi geliyor bana. Sana ağır mı geliyor bu iş? Bu şikayeti senden ilk defa işitiyorum. Şikayet etmiyorum, düşünüyorum. Niçin şikayet ediyorsun? Bezdin, sıkıldın artık onun için değil mi? Olga ona merakla baktı. Stoltz başını salladı. Hayır ama faydasız diyorum bazen. Deme, yoksa gene geçenki gibi hep onu düşünür fena olurum. Onu artık bir dost olarak sevmiyorsan sadece insanca bir duyguyla hareket edebilirsin. Sen yoruluyorsan ben giderim. Gelmedikçe evinden çıkmam. Benim ısrarıma dayanamaz. Eğer iyice söndüyse, öldüyse çok derin bir acı duyacağım. Belki gözyaşlarım. Onu tekrar yaşatabilir mi dersin? Hayır, hareketli bir hayata dönemez. Ama hiç değilse onu çevresiyle ilgilendiririz. Daha iyi hayata sokarız. O berbat yerden çıkar. Çevresinin insanlarıyla, bizlerle beraber olur. Evine gittiğim zaman kendine gelmiş, halinden utanmıştı. Stoltz şaka ederek sordu. Yoksa onu hala seviyor musun? Olga dalgın ve ciddi. Hayır dedi. Onu o zamanki gibi sevmiyorum artık. Ama sevdiğim bir yanı var. O yanına hala bağlıyım. Başkaları gibi duygularımı kolay kolay değiştiremem. Başkaları kim oluyor? Lütfen hadi söyle. Beni azarla. Seni gidi zehirli yılan. Beni kastediyorsun değil mi? Aldanıyorsun. Doğrusunu istersen onu sevmeni isteyen bendim. Az kalsın başını derde sokacaktım. Ben olmasaydım sen onu hiç fark etmeden geçerdin. Onun zekaca başkalarından hiç de aşağı kalmadığını, fakat zekasının tembel tembel uyuduğunu, pas altında saklı kaldığını sana ben anlatmıştım. İster misin sana onu niçin sevmiş olduğunu, hala da niçin sevdiğini söyleyeyim? Olga söyle der gibi baktı. Stoltz devam etti. Onda sevdiğin şey zekadan daha değerli bir şeydi. Onun dürüstlüğünü, vefalı yüreğini sevdin. Saf altın gibi taşıdığı bu değer onun doğuşunda vardı. Hayat o yanını hiç değiştirmedi. Birçok zorluklarla karşılaştı. Donuklaştı, uyuştu, neşesi, zevki bozuldu. Yaşama gücünü yitirdi. Ama yüreği hiçbir sahteliğe düşmedi. Lekesiz kaldı. En çekici kötülük onu ayartamaz. Hiçbir güç onu doğru yoldan çıkaramaz. Bütün kötülükler etrafını alsa, dünyanın altı üstüne gelse, Oblomov kötülüğün ardından gitmez. Her şeye rağmen temiz, dürüst ve iyi kalır. Ruhu her zaman pırıl pırıldır. Onun gibi insanlara dünyada az rastlanır. Kalabalıklar içinde birer inci gibidirler. Ilya'nın kalbi bozulmaz. İnsan her zaman, her yerde ona güvenebilir. Sen onun bu yanına bağlı kaldın. Ben de bu yanı için onunla uğraşmayı hiçbir zaman bir yük saymayacağım. Birçok değerli insanlar gördüm. Ama ondan temizine, ondan iyi kalplisine rastlamadım. Birçok insanları sevdim. Ama hiçbirini onun kadar candan, derinden sevmedim. Onu bir defa tanıyan artık sevmemezlik edemez, öyle değil mi? Olga gözlerini örgüsüne dikmiş susuyordu. Andrei biraz düşündükten sonra gülümseyerek, ''Hepsi bu değil mi?'' dedi. ''Başka ne var? Hı? Kumru gibi sevdalı yanını unuttum.'' Olga güldü. Örgüsünü hemen yere bırakarak Andrei'ye koştu. Kollarını boynuna doladı. Bir an gözlerinin içine baktı. Sonra başını omzuna dayayarak sustu. Oblomov'un sevimli dalgın yüzü, sevgi dolu gözleri, ayrıldıkları zamanki utangaç ve zavallı gülümsemesi, perişanlığı gözünün önüne geldi. Yüreği burkuldu. Derin bir acıma duygusu sardı içini. Kollarını kocasının boynundan ayırmadan, ''Onu bırakmayacaksın değil mi? Bırakmayacaksın.'' ''Hiçbir zaman. Aramıza ansızın bir uçurum, bir duvar girmedikçe.'' Olga kocasını öptü. ''Petersburg'da beni ona götüreceksin değil mi?'' Andrei cevap vermedi. Tereddüt ediyordu. ''Götüreceksin, götüreceksin.'' Andrei, Olga'nın kollarından kurtulmaya çalışarak, ''Dinle Olga.'' dedi. ''İlk yapacağımız şey...'' ''Hayır, hayır, götüreceğim de, yoksa bırakmam.'' ''Peki, ama ilkin ben giderim, sonra seni de götürürüm. Çünkü ikimiz gidip onu götüremeyecek olursak...'' ''Söyleme, söyleme bir şey artık. Beni de götüreceksin, birlikte bu işi daha iyi yaparız. Yalnız yapamazsın, vazgeçersin.'' ''Pekala, ama pişman olacaksın, görürsün.'' Stoltz, zorla söz verdiğine pek memnun değildi. Olga yerine oturarak, ''Unutma.'' dedi. ''Aranıza bir uçurum girmedikçe onu bırakmayacaksın.'' Bu sözünü unutmayacağım. Viborg mahallesi, toprak sokakları, tahta kaldırımları, verimsiz bahçeleri, ısırganlı hendekleriyle durgun ve sessizdi. İpini koparmış bir keçi, çitin yanında rahat rahat otluyor ya da uyukluyordu. Öğleyin bir katibin yüksek ökçeleri tahtalar üstünde takırdıyor, bir pencerenin tül perdesi kımıldanıyor, saksılar arasından bir kadının başı görünüyordu. Yahut bahçelerin birinde bir çitin üstünden taze ve sevinçli bir genç kız başı birden çıkıp kayboluyor. Ardından yine öyle bir baş daha çıkıp kayboluyor. Yeniden birinci baş, sonra ikinci baş. Kızlar da salıncakta gülüşüp bağırışıyorlar. Madame Pişenitsin'in evinde de her şey durgundu. Avluya girdiğiniz zaman bir kaynaşma görürdünüz. Horozlar, tavuklar telaşlı telaşlı köşelere kaçar. Köpek zincirini çekip var gücüyle havlar. Akulina inek sağmasını, kapıcı odun yarmasını bırakır, ikisi birden ziyaretçiye meraklı gözlerle bakarlardı. Kapıcı, kimi istiyorsunuz der. İlya İliç'in ya da ev sahibinin adını duyunca başıyla merdivenleri gösterir ve tekrar odun yarmaya başlardı. Ziyaretçi, temiz kumlu bir yoldan, üstüne geniş ve temiz bir kilim serili merdivenlere gelir, çıngırağın cilalı, pırıl pırıl kolunu çeker ve kapıyı ya Anisya, ya bir çocuk, ya ev sahibi kadın ya da en az bir ihtimalle Zahar açardı. Madame Pişenitsin'in evinde kardeşinin zamanında bile görülmemiş bir bolluk ve rahatlık belirtisi vardı. Mutfağın rafları çanak çömleklerle yuvarlak ve uzun tabaklarla, bardaklarla, tencerelerle doluydu. Agafya Matveyevna'nın rehinden kurtulmuş ve bir daha verilmemiş olan gümüş takımları Oblomov'unkilerle birlikte dolaptaydı. İrili ufaklı, yaldızlı, resimli çay takımları. Büyük kahve, tarçın, vanilya kavanozları, kristal çay kutuları, zeytinyağı, sirke kapları vardı. Ev ilaçları, otlar, kokular, tuzlar, tozlar, paketler, kutular şişelerle alınmıştı. Sabunların leke çıkaracak maddelerinden bin bir çeşit vardı. Hasılı iyi bir ev hanımının bir çiftlikte bulundurması gereken her şey alınmıştı. Agafya Matveyevna dolabın kapısını birden açınca kendisi bile bir an bütün bu maddelerin karışık ve keskin kokularıyla fena olup başını yana çeviriyordu. Kilerde jambonlar, peynirler, şeker külahları, kuru balıklar, kuru mantarlar, torba torba cevizler fare yemesin diye tavana asılmıştı. Yerde yağ ve katı kaymak fıçıları, yumurta sepetleri ve daha birçok iyi şeyler sıra sıra duruyordu. Ev idaresinin bu küçük zafer anıtı içinde köşede bucakta yığılı bütün öteberiyi anlatabilmek için bir başka Omeros lazım. Mutfak Agafya Matveyevna ile değerli yardımcısı Anisya için gerçek bir savaş meydanıydı. Evin içinde her şey yerli yerindeydi. Aranan kolayca bulunabilirdi. Her yer düzenli ve tertemizdi. Yalnız bir yer vardı ki oraya hiçbir zaman ne gün ışığı ne temiz hava girmişti. Ne Agafya Matveyevna'nın gözleri ne Anisya'nın çevik elleri oranın hakkından gelemezdi. Burası Zahar'ın iniydi. Odanın penceresi yoktu. Sürekli karanlık burasını bir insanın oturacağı yer olmaktan çıkarmıştı. Zahar bazen ev sahibinin orayı düzeltmeye, temizlemeye çalıştığını görünce kendinden emin bir edayla fırça, boya ve ayakkabıların nerede nasıl saklanacağını bir kadının bilemeyeceğini, elbiselerini yere yığmasının, yatağını sobanın karşısındaki tozlu köşeye sermesinin kimseyi ilgilendirmeyeceğini, elbiseleri giyenin, yatakta yatanın kendisi olduğunu söylerdi. Odasında bir süpürge, birkaç tahta parçası, iki tuğla, bir fıçı dibi, iki kütük vardı. Bunlarsız iş göremezdi ve sebebini anlatmazdı. Tozlar, örümcekler beni rahatsız etmiyor. Ben sizin mutfağınıza burnumu sokuyor muyum? Siz de bana karışmayın, derdi. Bir gün Anisya'yı odasında bulmuş ve üzerine saldırıp dirseğiyle öyle korkutmuştu ki kadın bir daha kapıdan bakmaya bile cesaret edemiyordu. İş yüksek mahkemeye düşüp efendinin kararına bağlanınca İlya İliç bütün ciddiyetiyle odayı görmeye gitti. Fakat kapıdan odanın içine bir an baktıktan sonra sadece yere tükürdü ve hiçbir şey söylemedi. Zahar bir değişiklik umuduyla İlya İliç'in arkasından gelmiş olan Agafya ile Anisya'ya "Çok büyük bir iş gördünüz," dedi. Kaşlarını ve favorilerini oynatan geniş tebessümüyle güldü. Bütün öteki odalar ışıklı ve tertemizdi. Eski soluk perdeler kalkmış, misafir odasının, çalışma odasının kapılarına, pencerelerine mavi, gri perdeler, kırmızı oyalı tüller asılmıştı. Hepsini Agafya kendi eliyle yapmıştı. Yastıklar kar gibi beyazdı ve tabana kadar dağ gibi yükseliyordu. Yorganlar ipekle kaplanmıştı. Agafya Matveyevna'nın odasında haftalarca masalar yan yana dizilmiş ve üzerlerinde bu yorganlarla İlya İliç'in yeni hırkası dikilmişti. Agafya Matveyevna kesmiş, biçmiş, bu işleri sert göğsü üstünde göz nuru dökerek, iplikleri dişleriyle kopararak yapmıştı. Büyük bir sevgiyle, sonsuz bir sabırla çalışmıştı. Beklediği karşılık yalnızca haşmetli İlya İliç'in hırkasını, yorganlarını sıcak, rahat ve yumuşak bulmasıydı. İlya İliç kanepesine uzanmış, günlerce onun işleyen dirseklerini seyretmişti. Çok defa Oblomovka'da olduğu gibi kumaşa girip çıkan ipliğin sesiyle uyuyakalmıştı. Bazen Oblomov onu durdurmaya çalışır, "Hadi bu kadar çalışmak yeter, yorulacaksın," derdi. O da gözlerini ve ellerini hiç işinden ayırmadan, "Allah kullarının çalışmasını ister," diye karşılık verirdi. Kahve ilk günlerde olduğu gibi gene güzel pişiyor ve özenle Oblomov'un önüne getiriliyordu. İşkembe çorbası, makarna, parmesan peyniri, börekler, soğuk balık çorbası, evde büyümüş piliçler, bütün bunlar birbiri arkasından bir teviye geliyor ve küçük evin yeknesak hayatına hoş bir değişiklik veriyordu. Güneş bütün gün evin içindeydi. Kah bir tarafın, kah öbür tarafın pencerelerinden bol bol giriyordu. Çünkü evin etrafında yalnız sebze bahçeleri vardı. Güneşi kapayan hiçbir şey yoktu. Kanaryalar sevinçle ötüşüyor, ıtır çiçekleri ve zaman zaman çocukların kontun bahçesinden getirdikleri sümbüller, halis bir Havana purosunun dumanı ya da Agafya Matveyevna'nın güçlü kollarıyla dövdüğü tarçın ve vanilyaya karışarak küçük odayı keskin bir kokuyla dolduruyordu. İlya İliç'in hayatı altın bir kafes içinde, yalnız günler, geceler ve mevsimlerle değişerek geçiyordu. Günleri hiçbir olay bulandırmıyor, acılaştırmıyordu. Stoltz onu Ivan Matveyevich'in hileli borcundan kurtardıktan ve Tarantiev'le ikisi çekilip gittikten sonra hayatında üzücü hiçbir şey kalmamıştı. Şimdi çevresinde basit, iyi yürekli, sevimli insanlar vardı. Hepsi hayatlarını ona bağışlamış, onun zahmetsizce yaşamasına, hiçbir şey duymamasına çalışıyordu. Agafya Matveyevna hayatının en güzel günlerini yaşıyordu. Hayatını her zamankinden daha dolu hissediyordu. Fakat gene eskisi gibi mutluluğunu dile getiremiyordu. Daha doğrusu düşünmüyordu bile. Sadece Tanrı'nın İlya İliç'e uzun ömürler vermesi, onu bütün dertlerden, kederlerden, zorluklardan koruması için dua ediyor. Kendini, çocuklarını ve evini Tanrı'ya emanet ediyordu. Yüzünde her zaman bulutsuz, tam bir mutluluğun belirtisi vardı. Fakat bu ifadenin ancak onun tabiatındaki insanlarda görülebilecek nadir bir tarafı da vardı. Eskisinden daha gürbüzdü. Geniş göğsünde, omuzlarında hep aynı rahatlık hali vardı. Gözleri iyilikle ve bir ev kadını titizliğiyle parlıyordu. Uysal Anisya'nın, Akulina'nın ve kapıcının başında eski sakin vakarını bulmuştu. Eskisi gibi dolaptan mutfağa, mutfaktan kilere uçar gibi gidiyor. Ne yaptığını bilen bir insan haliyle ağır, ölçülü emirler veriyordu. Anisya eskisinden daha canlı, daha sevimli olmuştu. Çünkü gördüğü işler çoğalmıştı. Agafya Matveyevna'nın buyruklarıyla durmadan sağa sola koşuyordu. Gözleri sahiden daha fazla parlıyor ve burnu, o manalı burnu, eskisinden daha fazla görünüyordu. Düşüncelerine, niyetlerine, endişelerine göre şekil alıyor ve dili durduğu zaman burnu konuşuyordu. Her iki kadın hayattaki yerlerine uygun elbiseler giyiyorlardı. Agafya Matveyevna'nın şimdi ipekli elbiselerle, mantolarla dolu geniş bir gardırobu vardı. Başlıklarını nehrin öbür kıyısında, Litayna'da bir yere ısmarlıyordu. Ayakkabılarını büyük mağazalardan, şapkasını Morskaya Caddesi'nden alıyordu. Anisya mutfak işlerini bitirdiği zaman, özellikle pazar günleri, ünlü bir elbise giyiyordu. Yalnız Akulina yine eskisi gibi sade bir gömlek giyiyor, kapıcı da yazın bile koyun postundan ceketini çıkarmıyordu. Zahar üstüne ne söyleyelim, eski frakını ceket haline sokmuştu. Pantolonunun ne renk olduğunu, kravatının neden yapıldığını kestirmeye imkan yoktu. Ayakkabıları temizliyor, uyuyor ya da kapıda oturup dalgın dalgın gelip geçen birkaç kişiye bakıyordu. Bazen de en yakın dükkana gidip Oblomovka'da ve Gorohovi sokağında yaptıklarını tekrarlıyordu. Ya Oblomov? Oblomov çevresindeki rahatlığın, durgunluğun ve bolluğun canlı örneğiydi. Yaşadığı hayata alışmış ve epey düşündükten sonra başka bir amacı olmadığı, arayacak başka bir şey kalmadığı, hayattaki idealine kavuştuğu düşüncesinde karar kılmıştı. Eksik kalan sadece doğduğu köyde köleler arasında yaşanacak gamsız bir hayata hayal gücünün kattığı şiirli taraflardı. Zaman ve yer dolayısıyla manzaranın değişik olmasına rağmen şimdiki hayatını Oblomovka'nın devamı sayıyordu.